Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Terapistin Sufi Olursa kitabının yazarı pek muhterem Ali Rıza Bayzan Beyefendi ve bendeniz Süleyman Derin bu programı beraberce sunmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz bu programda? İhya Ulumüddin adlı eserden, Gazali'nin eserinden seçtiğimiz günahla alakalı hocam psikolojik yönü ağır basan. Tabii şimdi İhya Ulumüddin çok yönlü bir eser. Dini evet. tarafı var, kelami tarafı var, irfani tarafı var. Biz daha çok insanın duygu dünyasını ilgilendiren yönlerini burada ele alarak sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi hocam geçen haftada günahla alakalı, günahın sebeplerine alakalı konuları işlemiştik. Bu haftaki konumuz daha çok küçük, önemsiz bir günahı ne büyük ve önemli bir hale getirir? Yani basit bir insan hata yapabilir.
Evet.
Ama bu bazen o basit hata Allah katında, hatta kullar katında hocam, çok büyük nefret ettirici ve cezası ağır bir halede gelebilir. Mesela hocam siz yurt dışından gelmiş bir büyükelçiye ona ufak bir tahkir etseniz o ülke bütün bundan etkilenir.
Diplomatik kriz, devletler arası.
Evet. Şimdi diyor ki İmam Gazali Hazretleri, devam sebebiyle küçük günah büyük günahlar arasına girer. Yani bir insan tekrar ede ede küçük günahları, basit önemsiz günahları büyük hale getirebilir.
Orada verdiği örnek de çok çarpıcı geldi bana hocam.
Evet.
Bir taş üstüne diyor, bir defa su dökülse bir şey olmaz diyor. Yani gider evet. taşın üstüne, ama hiç durmadan su damlasa bir taşın üstüne, bir damla sudan ne olur doğru, ama
mermeri bile deler diyor.
Binlerce, milyonlarca taş su damlayınca hocam, o zaman kocaman bir hale geliyor.
Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bugün mesela insanların küçük gördüğü pek çok günahlar var. Yani veya basit, önemsiz gördüğü alışkanlıklar diyelim.
Evet. Yalan söylemek mesela artık vakayı adi oldu. Sıradan bir şey haline dönüştü
evet.
yani.
Sonra büyük dolandırıcılıklara belki ilerliyor. Yani sizin söylediğiniz küçük bir yalan belki başka bir insanın hayatını karartıyor. Siz bilmiyorsunuz.
Evet.
O yüzden yani burada hocam diyor ki küçükler tekrar ede ede affedilmesi zor olan büyük günah haline gelir diyor. Bir de hocam bunu ben çok önemsedim. Şu sözü çok önemli. Küçük günahın büyük günah sayılması için o günahı ya işleyenin de küçümsemesi ve hiç sayması gerekir. Bu da çok önemli bir mesele. Yani bir insan üzülerek elinde olmadan bir hata yapar.
Başka kendini frenleyemediği için, evet. kendini tutamadığı için günah işliyor.
Ya, öbürü... Boş ver canım, ne olacak? Bir kere yalan söylemekle dünyanın sonu gelmez ki. Bir evet. kere içki içmekle şey olmaz ki. Bir kere yani birini dövmüşüm, ne var bunda? Şimdi evet. hocam günah savunma diyor.
Çünkü orada bir de günahı küçümsüyor. Yani günahı işlediği gibi bir de günahı küçümsüyor. Bunu kuralı koyan Allah ve senin için, senin yararına koymuş bunu yani. Bu neye benziyor? Bir insan bir şey olmaz, bir defadan bir şey olmaz diye uyuşturucu kullanması. Halbuki uyuşturucuda bu böyle özellikle. Bir defa kullanmak çoğunlukla hep sürekli kullanmaya yol açıyor. Yani onu bir kez bile oradan uzak durmak gerekiyor.
Yani bazı şeyler hiç yaklaşmamak gerekiyor.
Evet, hiç yaklaşmamak gerekiyor. Bazı şeyleri hemen alışmayabilir ama özellikle uyuşturucuda bir kullanım bile çok büyük bir risk taşıyor alışkanlık oluşturması açısından.
Ali Rıza hocam, şimdi şunu da aşmamız gerekir belki. İslamiyet'te yasak olan şeyler, hani ya canım içki içsin, uyuşturucu kullansın, ne var bunda yani, gençler evlensin. Evet. Yani Allah-u Teala bize ne yasak etmişse, haram kıldığı her şey esasında bizim lehimize. Evet. Emrettiği şeyler bizim faydamıza, yasakladıkları bizim aleyhimize, bizim zararımıza olan şeyler. Bu konuda kesinlikle. Ne demek istersiniz?
Yani Allah insanın beden ve ruh sağlığını korunması istiyor. Allah'ın koymuş olduğu kurallar bu anlamda beden ve ruh sağlığı ya kendimizle ilgilidir bu ya da başkalarıyla ilgilidir. Ben örnek vermek istiyorum. Mesela şükür Eyvallah. Sahibi olmak, şükretmek. Şimdi şükretmek sadece Allah'a olan teşekkür borcunu ödemek değildir. Aynı zamanda Allah'ın sana verdiği nimetin kadrini, kıymetini bilmek, daha böyle bir deyim, gündelik deyim kullanayım, o nimetin tadını çıkarmaktır.
Çok güzel hocam, bir şeye değindiniz.
Ama tersi nedir mesela? Tersi nankörlüktür. Şimdi peki nankör olduğun zaman ne oluyor? Yani Allah'a teşekkür borcunu ödemedin de ne oldu? Değil sadece o. Aynı zamanda o nimetin tadını çıkartamıyorsun. Daha kötüsü aç göz oluyorsun. Mutsuz oluyorsun, tatminsiz oluyorsun. İflah olmaz bir aç göze dönüşüyorsun. Bak, bir şükür yani. Dolayısıyla bunun hep böyle Allah'a bir borcum var, onu ödüyorum diye değil. Allah bunu zaten senin için istiyor. Allah'ın senin şükrüne mi ihtiyacı
yani
var?
Dünyada yani dünyada mutlu, dengeli, sağlıklı yaşamak için bu emirlere ve yasaklara uymamız gerekiyor herhalde.
Tabii. Mesela riya, bir de şeyden, yasaklardan örnek verelim. Şimdi riya nedir? Gösteriştir. Ya bir insan hiç durmadan gösteriş halinde yaşarsa kendi olabilir mi? Yok. Sürekli tiyatro yapıyor bu insan. Kendi olamaz ki. Doğal olamaz. İçten olamaz. Samimi olamaz.
Gerçek dost bulamaz.
Bulamaz. Yani artı bir düşünsenize, insan riya ile kendine de yalan söylüyor. Kendini de kandırıyor. Yani bu kadar yapay ve yalan bir illüzyonlar dünyasında yaşıyor insan. Dolayısıyla Allah'ın senden istedikleri, kaçırmasını istediği şeyler zaten seninle ya da insanlarla ilgili olan şeylerdir.
Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Hakikaten ben de şunu söyleyeyim, bir ilahiyatçı kimliği ne diyeyim. Diğer dinlerin bir kısmında insana faydalı olduğu halde yasak olan, zararlı olduğu halde serbest olan şeyler var.
Tabii mesela Hristiyanlıkta diyelim ki ruhbanlık, Katolik ve evet, Ortodokslardaki ruhbanlık evlenmeyi yasak ediyor.
Evet, bunun böyle şimdi, emirle alakası yok. Allah yasaklamamış.
Yani üstelik bunun şimdi yansımalar oluyor. Pedofilinin en yaygın olduğu çevreler Katolik ve Ortodoks çevreler. O nedenle özellikle İslam dünyasındaki marjinal bu türden sapkınlıkları hemen afişe ediyorlar. Bir anlamda kendilerindekini gizlemek amacıyla yani. Veya diyelim ki bazı inanışlarda vejeteryanlık var. Tamam, tasavvufta da dönemsel vejeteryanlık vardır ama dönemseldir. Yani bir arınma
belli
için.
Belli süre için yemezsiniz.
Bir arınma içindir. Şimdi sürekli vejeteryanlık ama sonuç olarak senin beden ve ruh sağlığın için bunlara Allah senin için yaratmış.
Bütün
yani
mahlukat bizim için.
Evet.
Hayvanat bizim için.
Evet.
Bir de hocam şu var, onları yemediğin zaman sağlık bozuluyor hakikaten. Yani aşırı vejetaryenlerde işte şu da var. Bir de ben şu soruyu soruyorum vejetaryenlere. Bitkileri yemememiz lazım. Bitkilerin de canlı
yani oradan bakarsan
var.
Evet.
Yani şimdi yani bir tavuk, bir inek canlı olduğu gibi bir ağacın da meyvesi, o da meyvemi alma diyebilir. Yani bana, evet, bana da lazım. Ben üremek istiyorum. Sen benim elmaları, armutlarımı yiyerek
evet,
ürememe engel oluyorsun. Yani hakikaten bu bir algı meselesi.
Neticede, çok özür, burada şey diyecektim hocam. Şimdi hani kişisel gelişim son derece şey, eleştirdiğimiz bir sektör. Daha çok kişisel değil, ego gelişim üzerine kurulu olduğu için egoyu, yani benliği geliştiriyor, genişletiyor, şişiriyor daha doğrusu.
Eyvallah.
Ortaya egoist, ben merkezi insanlar çıkartıyor diye. Ama doğru bir kavram var, insani gelişim. Allah'ın bizden istediği ve istemediği şeyler bu insani gelişim için zaruri olan şeylerdir. İnsani gelişim açısından anlamı ve değeri olan şeylerdir. Ve bu sadece uhrevi değil, aynı zamanda dünyevidir. Mesela tahiyyatta her zaman okuduğumuz bir ayet var. Bismillah. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Yani dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Şöyle bir imaj var. İşte dindar, Müslüman demek sadece ahirete yönelik bir insandır. Hayır, Allah bu dünyayı bizim için yaratmış yani.
Eyvallah.
Şimdi karıştırılan şey oluyor. El hayatü dünya kavramı ile arz kavramı. Şimdi dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Eyvallah. Ama o Allah'a hesaba katmadığın bir dünya hayatıdır.
Eğlencedir.
Yoksa hayat Allah'ın sana bahşettiği en büyük şeylerden birisidir. Dünya Allah'ın bir ayetidir. Yerde ve gökte olan her şey Allah'ın ayetidir. Dolayısıyla dünyada, hayatta Müslüman için son derece elzem bir şeydir. Ve Allah bu dünyayı bizim mamur etmemizi istiyor. Bütün bunlar işte Allah'ın bizden istediklerini, istemediklerini yerine getirmekle oluyor.
Yani emirleri küçümsersek, haramları evet, küçümsersek Allah'ın iradesini yerine getiremeyiz.
Artı kendimize, kendi insan olarak kendini baltalamış oluyorsun yani. Kendini geliştiremiyorsun.
Çok doğru hocam.
Özürlü bir hale geliyorsun.
Bu sebeple hocam yani diyorlar ki emrin büyüğü küçüğü olmaz, emredenin büyüğü küçüğü olur.
Evet.
Yani size babanız bir bardak su istese, ya baba bir bardak su için beni yorma demezsiniz. Babam emrettiğine göre
vardır.
Oğlunuz emretse, bu rica etse yani, evet, baba bana bir bardak su getir dese, oğlum git kendin getir.
Değil mi?
Dersin yani. Ama baba sizden, oğlunuz mesela büyük bir şey isteyebilir. Baba okulun şeysi yatacak.
Taksidi yatacak.
Onu yatırırsınız. Ama baba bana bir bardak su getir dese, oğlum dersiniz ya babaya iş buyurulmuş. Yoktur yani, git kendin getir dersiniz. O yüzden tabii İmam Gazali Hazretleri, hocam bu da tamam psikolojik bir hadise. Yani bir günahı küçümseyerek işlerseniz, mesela ben sizin kalbinizi kırıyorum. Ya boş ver diyorum, ne olacak? Kırılmasaydı kalbi. Bu normal bir şey dersem daha ağır bir günah.
Evet.
Belki beşeri hukukta da gerçi aslında bu var. Yani bir insan hata ve suç işlediği zaman niyetine bakıyorlar şüphesiz, değil mi?
Evet.
Kazayla adam öldürenle.
Evet, kasıtlı mı yapmış yoksa kazayen mi yapmış? Taammüden önceden tasarlayarak bir planlı bir şekilde mi yapmış, yoksa o anki kızgınlıkta kendine mukayyet olamayışta mı, ya da tahrik var mı yok mu, hukukta son derece şey önemli.
Bu da var ama tabii.
Aynı eylem aynı biri olsa o eyleme yönelten niyetler ve motivasyonlar son derece şey taşıyor. Eyvallah. Önem taşıyor.
O yüzden şöyle buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. İnsanoğlu işlediği bir kusuru büyük gördükçe Allah Teala onu küçültür. Fakat küçük gördükçe Allah Teala o suçun cezasını ve şeyini, günahını büyütür. Yani ne olacak canım? Bir adam kalbi kırmaktan hiçbir şey çıkmaz. Bir adama yalan söylemişiz. Ne olacak derseniz o günah devamlı büyüyor.
Büyüyor çünkü şey diyor. O zaman insan onu seriye bağlıyor hocam.
Küçük görmenin o psikolojik şeysi,
evet,
var.
Evet. Niye? O küçük, önemsiz. O zaman ne yapıyor? Hiç durmadan o günahı peş peşe işliyor. Şimdi hani mitralyoz vardır, tüfek.
Evet.
Son Samuray filminin son sahnelerinden birisiydi.
Eyvallah.
Orada modern Japon ordusu samuraylara karşı ilk çatışmada yeniliyor. Samuraylar şey kullanıyor, kılıç, kalkan kullanıyor, ok kullanıyor. Japon ordusu şey kullanıyor, tüfek kullanıyor ama ona rağmen yeniliyor. Fakat en son sahneye mitralyoz çıkıyor. Mitralyoz
devamlı bir, atıyor.
Hiç durmadan şey mermi yağdırıyor.
Şimdi, makineli tüfek mi diyelim hocam?
Makineli tüfek, evet evet. Hmm. Makineli tüfek. Şimdi makineli tüfeğe bağlamış şeyi, küçük günah ama hiç durmadan sıkıyor bir noktaya. O zaman şey oluyor. Sosyal hayatta bazı şeyleri biz günah saymıyoruz. Allah sayıyor, biz saymıyoruz.
Maalesef hocam.
Yani veya sosyal hayatta biz bazı şeyleri günah sayıyoruz. Allah onlara günah demiyor. Böyle şey çıkıyor ortaya. Bir garip manzara ortaya çıkıyor yani.
Eyvallah. Hocam burada demek ki bizim yani esas şey yapacağımız Allah'ın günah sayıp saymaması.
Tabii tabii.
Diyelim bugün içki içmek günah da değil. Yani bazen ayıp da değil. Hatta içmemek ayıp. Öyle iş toplantısı olacak belki.
Evet. Garipseneceksiniz.
Bu adam bak ya, bu adam yani nereden gelmiş? Hangi köyden gelmiş? Bizim gibi modern insanlar içkisiz toplantı yapmaz diyecekler ama evet. Orada siz cesurca belki çıkacak diyeceksiniz ki ya ben içki içemiyorum dinen. Bu bana yasak. Belki böyle de bir mesaj da vereceksiniz.
Evet.
Şimdi hocam çok daha ilginç bir şeye İmam Gazali sayıyor. Bir de yani küçük günahı büyük günah haline çeviren bir tutum. Bir günahı, küçük günahı sevinerek ve bunu bir nimet sayarak işlemek. Yani günah işliyor adam sevinerek. Tabii evet. Sevinerek işleyince bunun reklamını da yapıyor. Diyor küçük günahtan zevk aldıkça büyümeye başlar ve kalbi karartmakta tesiri çoğalır. Hatta çok günahkarlar günahıyla övünür ve onunla iftihar eder. Hocam da çok tehlikeli bir tutum. Yani
evet.
Birincisi daha tehlikeli. Küçük görüyorsunuz. Evet. Bunda ise küçük görmekle beraber reklam da yapıyorsunuz.
Aklıma şey geldi. Psikolojide savunma mekanizmaları vardır. İşte bastırma, yüceltme, yansıtma, yatsıma vesaire. Şimdi mesela bunları az kullandın mı hocam? Az kullandın mı senin psikolojini koruyucu bir etki yapıyor. Kalkan etkisi yapıyor.
Ama çok kullandım.
Mesela bahane bulmak yani. Az kullan ama çok kullandın mı seni hasta yapıyor. Fakat ilginç bir şey, hasta olduğun zaman hasta olduğunu kabul etmiyorsun.
Daha çok kullanıyorsun.
Şey diyorsun. Mesela diyelim ki diyorsun ki ya bak sen ağır vaka oldun. Senin tedavi olman lazım. Diyor tedavi olacak doktor varsa getirin tedavi edeyim.
Yani, seri yalancı oluyor. Seri bilmem tabii alkolik de oluyor. Kabul evet, etmiyor hatasını.
Mesela yalan söylüyor. O geçen programda bahsetmiştik. Mitomani oluyor. Yani böyle yalan makinesine dönüşüyor. Veya diyelim ki bahane bulmayı yansıtma daha doğrusu. Bu yansıtma başka bir şey. Yansıtma da hep başkalarını suçlamak vardır. Hmm. Bir konuda hep başkalarını suçlamak. Diyelim ki asıl sebebi kendisi olduğu halde hep birilerinin onu baltalamaya, yani, engellemeye çalıştığını.
Siyasiler kötüdür, efendim medya kötüdür, herkes kötüdür, bir o iyidir.
Bir o iyidir yani, bir o iyidir. Şimdi mesela bu çok ileri gittiği zaman bir paranoyaya dönüşebilir. Yani sonuçta diyelim ki yansıtma dediğimiz sıradan basit bir savunma mekanizması aşırı kullanılması durumunda bir şeye dönüşüyor işte. Psikotik hastalık ki psikotik hastalıklar en ağır hastalıklar, ruhsal hastalık.
Peki hocam reklam etmek bu da bir savunma mekanizması. Mesela adam diyor ki biraz önce diyor işte şöyle yedim içtim. Geçen gördüm üzüldüm yani Müslüman ülkesinde hani salyangoz satmak derler ya.
Evet,
biraz
evet.
Önce bu tabakta dörtte bir domuz vardı diyor.
Evet.
Onun reklamını yapıyor. Veya falanca eğlence merkezinde şöyle içtik böyle yedik eğlendik resimlerini koyuyor hocam. Bu da bir savunma şeyi mi sanki? Hani yaptığı işin günah olduğunu biliyor da sanki onu değilmiş gibi. Çoğaltarak.
Bir açıdan öyle. Yani kendince sanki paylaştığı zaman günah olmaktan çıkıyormuş gibi düşünebiliyor.
Herkes işliyor bunu.
Veya şu şey diyor. Hastalarda bu vardır. Mesela AIDS mikrobu taşıyanlar mesela bunu bulaştırma konusunda istekli, kuduz gibi bir şey yani.
Çok bulaştı ki ben normalleşeyim.
Yani bu kimilerinde bu dediğiniz normal kendince normalleştirmek var. Kendini normalleştirmek. Kimisinde şey var. İntikam almak. Kimisi haset var. Ben hastayım o değil falan. Şimdi günahkarlık psikolojisinde de şey olabiliyor. Bu tür bulaştırma eğilimleri olabiliyor. Çok çeşitli motivasyonlarla ama sonuç olarak kötü. Yani bir günahı işlediğin zaman bunu teşhir etmek, insanlara anlatmak, ballandıra anlatmak doğru bir şey değil. Ha şu, yani bu günahın üzerine gidip konuşmak, çözüm yolu aramak başka bir şey.
O ayrı
yani.
Bir şey. Bir arkadaşınızla dersiniz.
Veya ibret olsun diye anlatmak. Bak şu günahı yaptım.
Pişmanım.
Şu belayı gördüm. Şu günah işledim. Şöyle kurtuldum. İbret amaçlı olarak bunu konuşmak başka bir şeydir. Bunun propagandasını yapmak o zaten şeytanın yaptığı iş yani.
Şeytanın en büyük yaptığı iş günahları güzel göstermek. Evet. Daha çok insanın o günahı işlenmesine vesile olmak.
Evet.
Şimdi yine diyor ki İmam Gazali Hazretleri, küçük günahı büyük günah yapan sebeplerden birisi de Allah Teala'nın onu teşhir etmeyip gizlemesine rağmen o insan Allah'ın bu gizlemesine ihanet edip aldanarak işlediği günahı teşhir eder. Yani siz gizli bir günahı gizli bir yerde işlediniz. Kimse görmedi. Allah ile senin aranda. Tevbe sen Rabbim kabul edecek. Ama sen Allah'ın veya biz Allah'ın o gizlediği, üzerini örttüğü, Settar ismini örttüğü günahı ya ben falanca yerde şöyle adam dövdüm. Filanca yerde filancayı, hatta hocam şöyle bir şey varmış hapishanelerde. O koğuşun ağası diyelim, reisi en çok suç işte. Ben 10 kişi öldürdüm haşa.
Evet.
O zaman en baş köşeye ben oturuyorum. 8 kişi öldüren yardımcım, sağ yardımcım. 5 kişi öldüren soldaki vezirim. Ufak hırsızlık yapanlar da çaycı, kahveci, temizlikçi oluyormuş. Hocam bu da çok dehşet bir şey. Yani insan ağır günah işledikçe daha çok tövbe etmesi, pişman olması gerekirken böyle yerlerde bu biraz kahramanlık gibi de algılanıyor.
Bir suç kariyeri.
Maalesef hocam evet, çünkü maalesef. İnsan şeytanın eline düştüğü zaman Allah göstermesi. Şeytan insanı suçlarıyla bile övündürüp onu böyle tamamen bir suç makinesi diyelim
evet,
haline getirebiliyor. Evet. Başka bir küçük günahı büyük günah yapan özellik Allah'ın onu gizlemesine karşı bu cinayeti ve dinleyenleri kötülüğe teşviktir. Hem anlatıyorsunuz sen de yap.
Evet.
Bak ben şöyle yaptım. Hiçbir zarar görmedim. Polis beni yakalayamadı. Kimse bunu fark etmedi. İşte sistemi deldim. Asıyorum bir bankanın işini boşalttım. Ne bileyim yani şu suçu işledim. Dolandırıcılık yaptım. Fark edilmedim.
Ya sosyal medyada şimdi bunun böyle şeyi oldu. Bir teşhir yeri oldu yani. Şimdi bakıyorsunuz bir sürücü minibüsünü kullanırken akrobasi yapıyor.
Ayaklarını camdan uzatıyor falan.
Evet evet. Ya da direksiyonu bırakmış yan tarafta horon oynuyor. Araba kendiliğinden gidiyor yani. Şeyi ayarlamış. Gazı da ayarlamış vesaire. Şimdi bunun bu nedir? Bu başkalarının canına kastetmektir. Ve bu büyük bir günah yani. Şimdi bunu bir de teşhir ediyor. Bu yolda yakalanan şeyler de oldu. Sürücüler de oldu. Şimdi yani insan şey etmeli. Bir yanlışı yapmışsın. Bari bu da insanları buna kışkırtma yani. Bunu yapmaya teşvik etme yani.
Evvelten şöyle bir şey vardı Sayın Hocam. Yani bir baba alkolik bile olsa çocuğunu uzak tutardı alkolden. Evet. Sigara içse çocuğunu içirmezdi, döverdi, kızardı. Sakın ha ben yaptım sen evet. Yapma derdi. Şimdi o güzel insanlar gitti neredeyse. Yani demek ki imanı varmış adamcağızın içinde.
Şimdi bakıyorsunuz şimdi zorla sigara içirebiliyor
kendisi
yani.
Kendisi içmese bile içki, evladım sen içebilirsin hiçbir sıkıntı yok. İstediğin gibi keyfince yaşa. Şeklinde bir algı da var. Bu da çok üzücü bir şey. Yani insanlara hocam bazı temel değerler de yavaş yavaş artık aşılmış gibi geliyor bana.
Tabii yani orada özellikle Allah'ın istediği ve istemediği şeylerin insanın gelişimi açısından zaruri şeyler olduğu bilincinde olması lazım. Bunlar ödev olarak değil, insanın gelişiminde bir gereği olarak.
Allah'ın iyiliği gibi.
Evet yani sana yaptığı bir iyiliktir yani bu Allah'ın sana beden ve ruh sağlığını korumak istiyor Allah seni.
Hocam şöyle bir örnekle bitirelim ilk yarıyı. Diyelim ki bir araba aldık çok kalite bir araba. Oradan bize kullanma kılavuzu verdiler. İşte dediler 5000 kilometre bakımını yaptır. Evet. 10.000 kilometre de filtresini değiştir. Yok canım öyle şey olur mu ya Allah Allah. Ben bu araba dünya kadar para saydım. Kafamca keyfimce kullanırım. Bakım da yaptırmam. İstediğim yolda da sürerim. Kimse bana karışamaz derseniz. O güzelim araba. Herhalde bir 10.000 kilometreye çıkmadan
pert
şeye
olur.
Gider. Pert olur. Aynen bunun gibi Allah da bize güzel bir vücut, her türlü efendim sağlıklı, büyük potansiyeller vermiş. Ama ona göre kullanma kılavuzu, işte buna Kur'an-ı Kerim diyoruz. Şimdi burada İmam Gazali Hazretleri muhterem hocam bir ayet-i kerimeyi bizlere paylaşıyor. Münafık erkekler ve münafık kadınlar da birbirinin parçaları, dostlarıdır. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar. Hocam çok ilginç bir psikoloji. Evet. Herkes normalde kötü bir insan bile iyiliği emreder. Ya ben kötü oldum ama sen olma kardeşim. Ben içtim, sen içme. Ben evet, vurdum, hapse girdim.
Ettim, sen etme.
Sen etme der. Bunlar aman bir iyilik yapma. Ya Suriyeli mülteciler boş ver kardeşim. Onlar da gelmeseydi ülkemize. Bir yerde bir hayır işi var. Ya kardeşim sana mı düşmüş Allah aşkına ya milletin derdi? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Git keyfine bak. Ama bir kötülük işi var. Diyelim ki hocam bir zaman ülkemizde alkol yasaklanmak istedi. Yani her yerde değil. Parklarda başladı hani çoluk çocuk.
Kamusal alanda.
Evet.
Çünkü ortak kullanım alanları.
Bayağı bir kesin.
Kıyamet koptu.
İsyan etti. Ya. Olur mu içki özgürlüğü? İyi de yani siz parkta yürüyorsunuz. Sarhoş bir adam gelip size belki sarkıntılık edecek yani.
Evet.
Bu nedir hocam bunun psikolojisi? Yani tamamen ters bir fıtrata dönüşme var burada.
Yani şey işte kalp hastalıklı olunca. O Kur'an-ı Kerim'de kalplerinde hastalık olanlardan söz ediyor. Kalp hastalıklı olunca davranışlar hep tersine dönüyor. Şimdi mesela riyakar birine ya niye riya yapıyorsun demek çok anlamlı olmuyor. Çünkü zaten riya onun şeyi olmuş.
İkinci karakteri olmuş.
Karakteri olmuş yani. Ya da kibir onun karakteri haline gelmiş yani. Burada yalnız bir kategori daha var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Mesela münafık değil. Ama şöyle bir durum oluyor.
200 mü demek lazım?
Yok yok başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha beri geleceğim yani. Mesela iyilik yapıyor. Diyelim ki iyi niyeti kullanılıyor. Suistimal ediliyor. İyi niyetli olmaktan vazgeçiyor. Ya kardeşim iyi niyeti zekanla birlikte kullanacaksın. İyi niyetini kullandırmayacaksın. Zekayla birlikte kullanacaksın. Şimdi sen zekanı kullanmadan sadece iyi niyetle hareket ediyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ondan sonra iyi niyetten vazgeçiyorsun. Ya da iyilik yapmaktan vazgeçiyorsun. Hiç araştırma yapmadan bir bağışta bulunuyor. Sonra bir bakıyor ki bunlar aslında hiç de hak edenler değil yani. İşte FETÖ'cü örneğinde olduğu gibi. Ama bir araştır bunu da araştır. Sonra bakıyorsunuz ki bağış yapmaktan vazgeçiyor.
Hocam o konuda size güzel bir hadis-i şerif paylaşayım.
Tabii.
Yani insanın hadislerde hakikaten hocam insan psikolojisini düzeltecek her türlü davranış ve şey sergilenmiş. Beni İsrail'den varlıklı bir zat diyor. Bu gece illa diyor, yemin ediyor, bir sadaka vereceğim.
Evet.
Gece tanımadığı bir insan sadaka veriyor. Bu adam hırsızmış. Ertesi gün herkes diyor ki, ya bu akşam delinin birisi sadaka vermiş hırsıza. Olacak iş değil, hırsıza sadaka mı verilir? Adam bunu duyuyor tabii, tekrar vazgeçmiyor davasından. Bu akşam Allah razı için tekrar sadaka vereceğim diyor. Bu sefer kötü bir, ahlaki şey, zayıf bir kadına veriyor sadaka. Ertesi gün yine bir şehirde, köyde çalkantı. Ya diyor dün akşam delinin birisi. Yani olacak iş değil. Kötü bir kadına, yani gayri ahlaki işler yapan bir kadına sadaka vermiş. Olur mu böyle şey? Allah, buna sadaka verilir mi? Üçüncü gün. Adam diyor yine sadaka vereceğim diyor. Vazgeçmek yok davasından. Yani aldanıyor. Ama siz iyi niyet olursanız, yani bazen hata bile yapsanız Allah sizin iyi niyetinize bakıyor. Üçüncü gün. Bu sefer zengin birisine sadaka veriyor. Yine ertesi gün yazıyor olacak iş değil. Adam milyoner hani evet. Milyarder adama sadaka verilmiş. Diyor ki hocam hadisin sonu burası çok ilginç. Umulur ki diyor o hırsız hırsızlıktan vazgeçmiştir. Ya bana bir sadaka verdi. Ya demek dünyada iyi insanlar var. Niye ben başkasının malını çalayım ki? Deyip ya o akşam hedefinden vazgeçmiş. İkincisi o gayri ahlak işler yapan hanımefendi. Ya birisi bana sadaka verdi. Benim artık şeye ihtiyacım kalmadı. Gayrimeşru bir iş yapmaya. Ondan vazgeçti. Zengin de ya ben de zenginim ama kimse sadaka vermiyorum. Ne kadar ayıp. Kendi kendine
dersini almış.
Sadaka vermeye başladı. Esasında iyi niyetle yaptığımız zaman başkası istismar etse bile buradan bence vazgeçmemek lazım ama tabii nefis ve şeytan insanı şey yapıyor. Teşvik ediyor. Aman.
Yani aslında o da bir şeyin oyunu. İçimizdeki nefsin, narsist benliğin bir oyunu. Böylece ne yapmak istiyor? İyilikten vazgeçirmek istiyor. Halbuki ne yaparsın? Halbuki araştırma yaparak bağışını yaparsın. Bazı iyilikleri yapmak için araştırmak imkanın vardır, zamanın vardır. Tabii bazen anlık bir durum vardır. Anlık durumda araştırma yapmadan iyiliği yapmak gerekiyor. Bu Tevbe suresi 67. ayet İmam Gazali'nin örnek verdiği bana aynı zamanda şunu söyledi. Şöyle bir mesaj veriyor. münafıklar kötülüğü emreder, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar diyor ya, uğraşırlar hocam. Bu aslında bir sosyal psikolojiyi gösteriyor.
Evet. Nasıl hocam?
Sosyal psikoloji. Yani grup hep kendi istediği gibi davranmasını ister gruptaki insanların.
Kötüyse herkes kötü olsun ister.
Öyle kendine benzetmek ister. İyiyse de iyiye benzetmek ister. Onun için kötülerin arasında durup iyi olmak
mümkün değildir.
Çok zor bir şey, istisnai bir şey. Belki imkansız. İyiler arasında da bir insanın kötü olarak durması zor bir şey. O nedenle mesela insan eğer kendini değiştirmek istiyorsa arkadaş çevresini değiştirmek durumundadır. Eğer yani arkadaş çevresi bozuksa onu kastediyorum.
Olsa da onlar senin iyi olmana izin vermezler.
Evet, izin vermezler.
Sizin iyi olman demek onlara ihanet etmen gibi,
evet,
bir
hep
algı.
Sana çünkü bir şeyde grup içerisinde sana bir statü verilmişti, bir rol verilmiştir. Senden hep o rolü oynamanı isterler yani. Ben şeyi eskiden tasavvufta çok sefer diye bir kural vardı ya hocam. Yani diyelim ki gidiyorsun köy köy, kent kent geziyorsun. Ben onu şeye bağlıyorum. Kendi bulunduğu sosyal çevreden onu kopartıyor ki şey olsun, özgürleştiriyor. Çünkü o sosyal çevremiz bizim alışkanlıklarımızla bir şeyi var. Ağ örmüş, gizli bir ağ var. Çünkü herkes bizden belli bir şekilde davranmamızı istiyor. Farklı davranmaya kalksak davranamayız yani.
Zaten İmam Gazali geçen bahsetmiştik hocam, hatırlarsanız. Bir insanın diyor karşı koyulması en zor olan günahlar, kötülükler. O içinde bulunduğu toplumda adet haline gelmiş
olanlar,
evet, olanlardır. Yani adet olmuşsa işte içki tüketimi, ne bileyim riyakarlık,
yalan söylemekti,
ne bileyim
insan
işte
dolandırmaktı.
Efendim böyle müstehcen kıyafetler. Siz orada yani ona karşı dur demeniz çok zor yani. Mesela bugün çoluk çocuklar bazı kıyafetleri, ya yavrum bunu niye giyiyorsun diyorsun. Öyle baskı var ki çocuğun üzerinde.
Evet.
Yırtık pırtık giymeden, bilmem işte şey yapmadan duramıyor çocuk.
Yani sosyal psikoloji aslında hani mahalle baskısı dedikleri şeyin alası moda baskısıdır. Moda insana istediğini yaptırabiliyor. Yani şey gibi, bir şey gibi, Hacivat da Karagöz'ü oyunundaki gölge oyunu gibi, arka planda bir tane usta ne yapıyor? Onları oynatıyor. Halbuki biz bakıyoruz, sadece gölgenin hareketlerini görüyoruz.
Bu durumda yani modacı, kuklacı, dinleyenlerimiz varsa modacı ve moda sanayine katkısı olanlar, yani iyi şeyleri, güzel şeyleri moda haline getirmek dururken,
evet,
niye kötü ve zararlı şeyleri, alışkanlıkları, kıyafetleri olur, davranış biçimleri, evet, olur, bunları reklam etmek kimseye bir faydası yok.
Ya mesela diyelim ki beden sağlığını tehdit eden kıyafetler yok mu hocam? Var.
Var. Bunu moda yapıyorsunuz değil mi?
Rusya'da tabii Rusya'da geçenlerde medyaya yansıdı. Belirli bir topuktan yüksek olan ayakkabılar yasaklandı. Niye? Kadınların ergonomik yapısını bozuyor diye. Veya diyelim ki düşük bel erkeklerde, düşük bel sistemi, yani belden soğuk yemeğe yol açabilecek bir giyim tarzı.
Hastalıklara sebep oluyor.
Hastalıklara sebep oluyor.
Günah tarafı ayrı zaten.
Evet. Şimdi dolayısıyla burada insanın sınırlarını da, beden ve ruh sağlığını da koruyacak bir yol izlemek gerekiyor. Sırf satış olsun diye biz etik ve estetik değerleri dışarıda bırakırsak bu yanlış olur.
Bunu şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem hocam. Kötü bir adeti ihdas eden, yani uyduran kimsenin günahı kendisine ait olduğu gibi ona bakarak bu günahı işleyenlerin kendi günahlarından bir şey eksilmediği halde bütün işleyenlerin günahları da o insana yazılır. Diyelim bir adet başladık. Hiç olmayan, evet, bir adet. Mesela tas tabağı kırıyoruz diyelim ki düğünlerde. Hiç böyle bir adet yoktu evvelde.
Evet, evet, evet.
Hani
sonra
stres,
bir salgın haline
stres
geldi.
Yok etmek için güzelim porselenleri ben tuttum, kırdım. Böyle bir adet başkalara bakarak onlarla başladık. Büyük bir israf.
Evet.
Başka türlü bunun gibi hocam, şimdi reklam olmasın diye söylemiyorum.
Evet, evet.
Çok böyle yeni uydurulan şeyler var. Güzelim pantolonları yırtmak deyin siz, ne değilsiniz deyin. Bunların diyor günahı ilk yapanadır. Çünkü kötülükte örnek oldunuz. Tam tersi de geçerli. Çok güzel bir alışkanlık. Hocam mesela şimdi bu fırında ekmek. Gidiyorsunuz fırına, 1 lira veriyorsunuz. Bir ekmeği oraya sizin adınıza.
İhtiyaç sahibi biri alması için.
İhtiyaç sahibine işe. Evet. İşte efendim lokantada yemek. Ne kadar çorba mesela. Adam karnı aç, parası yok cebinde, gidip.
Evet.
Bir kere başıma geldi sayın hocam. Bir yerde çorba içiyordum. Birisi geldi rica etti. Lokantacı da adamı kovar gibi davranışta bulundu. Ya adamcağız hakikaten sizin cebinizde paranız olsa hocam gidip bir lokantadan bedava çorba ister misiniz?
Yani.
Binde bir hastalıklı insan binde birdir. Hani parası,
evet,
olduğu halde.
Anlaşılır zaten.
O anlaşılır. O da binde bir de çıksa ne olacak? Alt tarafı bir çorbadır. Hakikaten insan üzülüyor yani. Keşke böyle şeylerimiz, güzel davranışlarımız çoğalsa.
Geçen bir haberde gördüm hocam. Bir iş adamı gitmiş pazarcılarla anlaşmış bir pazarda. Bugün bütün satışlarınızı ben kapattım diye.
Eyvallah.
Şimdi millet geliyor, normal alışverişini yapıyor. Söylemiyorlar. Alacak para uzatıyor. Yok. Şimdi mesela orada pazardan kim alışveriş yapar? Genellikle orta halli insanlar yani. Ve yani yüksek gelir grubu değil. Yani hoş bir güzellik. Mesela bir de hocam, bağışının nereye gittiğini de hocam, hani görüyor gözüyle.
Yüksek gelirli olsa o da der ki ya ben yüksek gelirli bir insanım bak yıllardır kimseye bir faydam olmadı. Belki o da hocam güzellikler tetiklerler.
Evet.
Hani ben size bir konuda iyi davransam siz gidip akşam ailenize.
Evet.
Tam tersi de geçerli. Biri sizin iş yerinde hocam şeyiniz moralinizi bozsa.
Hı hı.
Belki ister istemez de bir insanız hepimiz. Evet. Biz de iş arkadaşımıza veya altımızdaki çalışan bir arkadaşa bunu yansıtmaz mıyız? Bak, öyle ben oluyor patronum maalesef. Fırça yedim. Senin yüzünden.
Evet.
Patron teşekkür etse bize de o teşekkür. Ya sağ olasın senin sayende biz de teşekkür aldık. Evet. Bu yüzden hani güzellikler hocam böyle bulaşıcı bir etkisi de var.
Kesinlikle. Yani kötülüklerin bulaşıcı etkisi olduğu gibi iyiliklerin de bulaşıcı bir etkisi var. O bakımdan insan olabildiğince dikkatli davranması gerekiyor. Bir tebessüm, sabahleyin ki bir tebessümün zincirleme yansımaları inanılmaz bir şeydir. Ama sabah sabah diyelim ki bir tartışmanız, bir gönül kırıklığı, bir gönül kırma olayının da onun da zincirleme yansımaları olacak yani.
Bu yüzden hocam sufiler diyorlar ki sufi hiçbir şekilde tartışmaya yani boş tartışmalara girmez. Ona izin vermez. Yani hatta bu estağfirullah ve ibadurrahmanillezine yemşun filer havnen ve izâ khatabahumul cahilûne gâlu selâma. Allah'ın has seçkin kulları tevazu içinde yürürler ve birisi onu sataştığı zaman da Allah sana selamet versin kardeşim deyip onu muhatap almadan yollara devam ederler. Hocam bu da hakikaten gerçekleştirilmesi son derece zor bir iş. Siz evet. De birisi gelip sataşsa şey yapsa siz de onu büyütürsünüz yani biz de büyütürüz.
Yani o aslında tasavvuftaki incinmeme kuralına geliyor. Hani incitmemek var başkasının gönlünü kırmamak. Bir de incinmemek
daha zor
var.
Olan.
Zor olan incinmemek ama ayet-i kerime hakikaten yani sen sağ ben selamet diyor. Yani
muhatap alıp da yani onunla evet. Şeyini bozmuyorsunuz.
Şimdi kuduz köpekte ne yapabilirsin ki? Kuduz köpeğe karşı yani erkektir onda dokuzunu kullanacaksın. Yani
savaşırsanız
her durumda zarar çıkacaksınız yani.
Pençe yersiniz, evet. Isırık ve siz de o hastalığa yani
yakalıyorsunuz. Hiç yoksa zaman kaybıdır. Onun için uğraşmamak mümkün mertebe. Yani fiili bir saldırıya uğramadıktan sonra uzak durmak en iyisi.
Bugün de hocam nedense sosyal medyada şurada burada devamlı bu tartışmalar, kavgalar yani sonumuz bilmiyorum gençliğimiz böyle bir öfke krizinde şeytanın ve nefsin de tabii vesvesesiyle maalesef çoğalıyor sanki.
Evet tabii sosyal medyada şey yok. Mesela yüz yüze konuşmalarda insanların jestleri, mimikleri, beden dili var. Yani söylediği sözün karşı taraftaki yankısını görüyor vesaire. Sosyal medyada bunlar yok. O nedenle bakıyorsunuz kişisel yaşamlarında son derece kibar nezaketli olan insanlar. Ben tanıdığım insanlar mesela. İkisini de bir tanıyorum. Ama diyelim ki ikisi benim kişisel sayfamda bir mevzudan dolayı ikisi birbiriyle atışıyor. İkisinin birbirine söylediği ne? Cellat idam edeceği adama söylemez o yani. Kadar. İdam edeceği adam cellata söylemez yani.
Bu kadar kötü sözleri.
O kadar ağır sözler söyleyebiliyor. O şey insani şey ortadan kalkıyor. O hava ortadan kalkıyor yani.
Esasında hocam biraz önce söylemiştik. Demiştik ki yani başkasına müsait zemin hazırlamamak. Şimdi siz bir insana kötü söz söyleyince onun da kötü sözüne müsait bir zemin hazırlıyorsunuz. Hatta bu konuda Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var çok ilginç. Kimse diyor kendi annesini sövmesin. Diyorlar ki ya Resulallah kimse kendi annesini sövmez ki. Siz diyor başkasının anasına annesine küfrederseniz o da sizin annenizi küfreder.
Evet.
Böylece ne olur siz kendi annenize küfrettirmiş olursunuz. O yüzden belki de bu günahı yaymamak için hiçbir zaman siz tetikleyici olmamanız gerekiyor.
Hatta bir ayet vardı hocam. Onların tanrılarına sövmeyin diye. Evet. Putlarına sövmeyin diye.
Estağfirullah. Ve la tesubbüllezine yed'une min dunillah. Allah'tan başka putlara tapanların tanrılarına sövmeyiniz.
Çünkü onlar da
kalkıyor. Onlar da cehaletle sizin Rabbinize söver. Onların putları taş toprak bir kıymeti yok ama
evet.
O kıymetsiz de olsa sövdüğün için o da sana tepki gösterir. Böylece siz Rabbinize insanları sövdürmüş olursunuz. Bu da büyük bir hakikaten hocam.
Bir de şey bir iletişim dili demek ki pozitif bir iletişim dili kullanmak gerekiyor. Yani insanları kışkırtan, provoke eden, tahkir eden, küçümseyen, yargılayan bir dil değil de sağlıklı bir iletişim dili kullanmak gerektiğini de gösteriyor.
Kesinlikle hocam. Geçen bir WhatsApp grubunda bir arkadaşımız.
Putperestlere olan tavır bile bu yani.
Yani beğenmediği bir Müslüman mütefekkir. Bir fikrini beğenmiyor. Böyle yağmav, sen kötü kelimeler var ya hocam. Yani burada tekrar etmek istemiyorum.
Evet, evet, evet.
En hafif yani belki küfür sayılmaz ama ağır bir hakaret.
Evet.
Onu yazmış. Ya dedim kardeşim ne gerek var bu tür bir şey kullanmaya. Yani hak vermeyebilirsin. Belki yarın da çok da yanlışabilirsiniz. O yüzden bu efendim internetteki kullandığımız kelimeler de başkalarına örnek oluyorsa çok dikkatli olmak gerekiyor herhalde.
Yani özel sohbette birkaç kişi duyuyor. İnternette olduğu zaman, sosyal medyada olduğu zaman ona tanık olan onlarca, yüzlerce. Belki şeyin de biraz yaygınlaşmasının sebebi bu oldu, nezaketsizliğin. Eskiden gündelik dilimizi sosyal medyaya yansıtıyorduk ama sosyal medya zamanla yeni bir dil oluşturdu. Bu defa o sosyal medyada kullandığımız dili hayatta kullanmaya başladık. O da daha sivri, daha incitici, daha provokatif bir dil oldu yani. Artık olağan cümleler kullanmak istemiyoruz. İlla böyle kızgın sözcükler olacak. Karşı tarafı edecek yani böyle yerinden oynatacak sözler olacak. Halbuki maksat iletişim.
Hocam şimdi sanal dünya deniliyor ama bence sanal değil. Gerçek bir dünya var orada.
Evet,
yani
evet.
Siz yani orada bir yazı yazıyorsunuz. Yani ben yani başkasına vurmadım elimle ama hani normal hayatta vurunca bir kötü söz söyleyince karşıdaki insan onun tepkisini anlıyorsunuz ki kötü bir kelam kullanmışım.
Evet, evet.
Sosyal medyada daha tehlikeli bu manada. Yani sanal zannediyorsunuz. Kimse görmedi gibi direkt ama onu okuyanlar, izleyenler o kadar çok ki gerçek dünyadakinden daha fazla bir
yankısı
ortaya
oluyor.
Zarar çıkıyor. Hocam şöyle bir şey var. Onu okuyup bu bölümü kapatalım. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, Beni İsrail'den bir alim bidatlar yani böyle sapıkça adetler uydurmuş. Bayağı bir insan bunun peşine düşmüş. Sonra bu adam tevbe ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o peygamberine, bu adamın günahı yalnız kendisiyle aramızda olsa onu bağışlardım. Fakat azdırıp da cehenneme girmelerine sebep olduğu nice kimseler vardır. Onları ne yapalım? Yani sizin o kötü kelime kullandınız, onu başkası örnek aldı.
Evet.
Kötü moda başlattınız, o modayı binlerce insan takip etti. Hasta oldu, ruhu hastalandı, bedeni hastalandı. Sonra siz tövbe ettiniz.
Evet.
Yani hiç tövbeyle bitmiyor. O yüzden belki İmam Gazali'nin verdiği mesaj şu burada Sayın Hocam. Hiç hata yapmadan, yani özellikle başkasını ilgilendiren konularda, mümkünse hiç hata yapma. Rabbinle arandadır. Orada namazın eksik olabilir.
Evet.
Bir hatan olabilir. Allah onu affeder diyor. İstersen hocam bu konuda birkaç kelam söylerseniz kapatırız inşallah. Ne dersiniz?
Ya sonuçta bu da bir tür kul hakkıdır yani. Kul hakkına girmiş oluyorsun. Yanlış örneklikte, yanlış davranışlarınla birlikte. Başka insanları da buna teşvik ediyorsun. Ve sende sınırlı kalmıyor.
Özellikle diyor ki hocam İmam Gazali yani etki konumunda olan insanlar.
Tabii.
Bir yerde yani, amirsiniz, öğretmensiniz.
Gibi bu bulaşıcı hastalık taşıyan bir insanın ne yapması lazım hocam? Bunun izole bir hayat yaşaması lazım.
Kendisini karantinaya alması lazım.
Karantinaya alması lazım. Ama ne yapıyor? Gidip herkeste diyelim ki veremini bulaştırıyor. Verem bulaşıcı bir hastalık. Veya diyelim ki çocuk kızamık olmuşsa ne yapmak gerekiyor? Onu
okula göndermeyeceksin. Ayırmak. Evet.
Evde ne oluyor? Evde hani grip bile diyor. Evde dönüp dolaşıyor yani. Birinden diğerine geçiyor. Niye? Kullandığı bardağın ayrı olması lazım. Yastığın ayrı olması lazım. Oturma mekanı mümkün mertebe ayrı olması lazım. Yani sen hastalığı aynı zamanda taşıyıcısı olmuşsun ve bir şey oluşturuyorsun. Bir zincir oluşturuyorsun ve geometrik artışa yol açabilir. Yani sen iki kişiyi, üç kişiye bulaştırıyorsun. O üç kişi de üç kişiye bulaştırdı mı? Üçer kişiye.
6-18.
Öyle ucu bucu alınmaz bir hale geliyor yani.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında günahların nasıl bulaştığını, küçük günahların hangi tavır ve psikolojik algılarla büyüdüğünü görmüş olduk. İnşallah temiz, güzel bir hayat yaşarız. Kimseye bu manada bir negatif zararımız olmaz diyerek bu temennilere programımızı kapatıyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında buluşuncaya kadar başka bir programda hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.